18. ayrım.
Alberta Knox sözlerine devam etti. Ama bu yüzden böbürlenmelerine gerek yok. Hele buna gülmeleri hiç gerekmez. Çünkü son gülen iyi güler. Kimin? Hilde ile babasının tabii, onlardan bahsediyoruz ya. Peki neden böbürlenmeyeceklermiş? Çünkü onların da yalnızca bir hayal ürünü olmaları aynı derecede olası. Nasıl yani? Berkeley ve romantiklere göre böyleyse, onlara göre de böyle olması gerekir. Belki binbaşıyla Hilde ve dolayısıyla onların hayatında küçük bir parça oluşturan bizler de bir başka kitabın konusuyuzdur. Ah, bu daha da beter bir şey. O zaman biz gölgelerin de gölgesiyiz demektir. Ama bu pekala mümkün olabilir. Bir yerlerde bir başka yazarın, Birleşmiş Milletler'de binbaşı olan ve kızı Hilde'ye bir kitap yazan Albert Knank hakkında bir kitap yazmadığı ne malum? Ve bu kitapta Alberto Knox adlı bir şahıs birdenbire Yonca Sokağı No. 3'te oturan Sophie Amundsen'e mektupla felsefe dersleri yollamaya başlıyor olabilir. Sence böyle mi gerçekten? Ben yalnızca bunun mümkün olduğunu söylüyorum. O zaman bu yazar bizim için gizli bir tanrı olurdu Sophie. Varlığımız ve tüm yaptıklarımız bu tanrıdan kaynaklanıyorsa, çünkü bu tanrı bizsek onun hakkında hiçbir şey bilemezdik. Çünkü biz merdivenin en dibinde yer alıyor olurduk. Bunun üzerine Sophie ile Alberto bir süre konuşmadan oturdular. Sessizliği bozan Sophie oldu. Eğer bizim hakkımızda kitap yazan adam hakkında kitap yazan bir başkası gerçekten varsa... Evet. Onun da pek fazla böbürlenmemesi gerekir. Neden? Onun kafasının derinlerinde Hilde ve ben varız. Ama onun da daha üstün bir aklın ürünü olduğu düşünülemez mi? Alberto başını salladı. Tabii Sophie, bu da mümkün elbette. Eğer öyleyse yazar bize bu felsefi konuşmaları tam da bunun mümkün olduğunu göstermek için yaptırıyor demektir. Kendisinin de savunmasız bir gölge olduğunu, Hilde ile Sophie'nin içinde kendi hayatlarını yaşadıkları bu kitabın da aslında bir felsefe ders kitabı olduğunu vurgulamak istiyor demektir. Ders kitabı mı? Yaptığımız tüm konuşmaları, diyalogları düşün Sophie. Evet. Aslında bunlar bir monologdan ibaret. Her şey akla ve ruha geldi, takıldı. Önümüzde daha başka filozoflar olduğuna seviniyorum. Thales, Empedokles ve Demokritos gibi filozoflarla gururla yola koyulan felsefe burada takılıp kalmış olamaz herhalde. Hayır, bundan sonra Hegel'den söz edeceğim. Romantizmin her şeyi ruha bağlamasından sonra felsefeyi bu durumdan kurtaran ilk filozof Hegel olmuştur. Merakla bekliyorum. Cinler ve gölgelerle sözümüz daha fazla kesilmesin diye içeri girelim istersen. Zaten hava da biraz serinledi. Satır başı. Hegel. Doğru olan tarihe direnebilen şeydir. Hilde elindeki dosyayı gürültüyle yere bıraktı. Bir süre yattığı yerden tavanı seyretti. Düşünceleri dans ediyordu tavanda sanki. Kafası karışıyordu tabii, karışmaz olur muydu? Ah şu babası, nasıl yapabilirdi bunu? Sophie doğrudan kendisiyle konuşmaya çalışmıştı. Ondan babasına karşı gelmesini istemişti. Ve içinde bir takım duyguların uyanmasını da başarmıştı doğrusu. Bir plan. Sophie ile Alberto babasının kılına bile dokunamazlardı. Ama Hilde yapabilirdi bunu. Sophie kendisi aracılığıyla babasına ulaşabilirdi. Hilde de babasının çok ileriye gittiği konusunda onlarla aynı fikirdeydi. Alberto ile Sophie onun yarattığı karakterler olsa da bu denli güç gösterisi yapmasına hiç de gerek yoktu. Hilde biliyordu ona ne yapacağını. Kafası bir tilki gibi çalışmaya başlamıştı bile. Pencereye gidip koya doğru baktı. Saat 2'ye geliyordu. Camı açıp kayıkhaneye doğru seslendi. Anne! Annesi kayıkhaneden çıktı. Yiyeceklerimizi bir saat kadar sonra getirsem olur mu? Tamam. Önce Hegel'i okumak istiyorum da. Ve okumaya başladı. Alberto ile Sophie göle bakan pencerenin önünde oturmuşlardı. Alberto, George Wilhelm Friedrich Hegel tam anlamıyla bir romantizm çocuğuydu diye sözlerine başladı. Kendi kişisel gelişmesinin Almanya'da Alman ruhunun doğup geliştiği döneme rastladığı söylenebilir. Stuttgart'ta 1770 yılında doğan Hegel, 18 yaşındayken Tübingen'de teoloji öğrenimine başladı. romantizmin en parlak döneminde 1799'dan itibaren çalışmalarını Jena'da Schelling ile birlikte sürdürür. Jena'da doçent olduktan sonra Alman ulusal romantizminin merkezi sayılan Heidelberg'de profesör olur. 1818'den itibaren de o sıralar Almanya'nın kültürel merkezi olmaya başlayan Berlin'de profesörlük yapmaya başlar. 1831'de koleradan öldüğünde Hegelcilik Almanya'nın hemen hemen her üniversitesine yayılmıştır. Demek pek çok konuyla ilgilenmiş. Evet ve kendi gibi felsefesi de öyle. Hegel romantiklerce ele alınan hemen tüm düşünceleri birleştirdi ve geliştirdi. Ancak örneğin Schelling'in felsefesini de aynı ölçüde eleştirdi.
Neydi eleştirdiği?
Schelling ve diğer romantikler varoluşun temelini dünya tini diye adlandırdıkları şeyde görüyorlardı. Hegel de dünya tini terimini kullanmakla beraber bu söze yeni bir anlam yüklüyordu. Hegel, dünya tini ya da dünya usu ile insansı ifadelerinin tümünü düşünür çünkü tini olan tek varlık insandır. Bu anlamda dünya tininin tarih içindeki gelişiminden söz edilebilir. Ama burada da insanların yaşamından, insanların düşüncelerinden ve insanların kültüründen söz ettiğini unutmamalıyız.
O zaman da Putin hayaletimsi görünümünden bir anda uzaklaşmış oluyor. Putin taşlar ve ağaçların içinde pusuya yatmış uyuklayan bir zeka olmaktan çıkıyor.
Kant'ın Das Dich an sich dediği şeyi hatırlıyorsundur. Kant, insanların doğanın en gizli sırları hakkında kesin bir bilgiye ulaşamayacağını söylemekle birlikte erişilmez bir doğrunun var olduğunu işaret ediyordu. Hegel, doğrunun öznel bir şey olduğunu söylüyordu. Böyle diyerek de insan usunun üzerinde ya da ötesinde bir doğrunun var olduğunu reddetmiş oluyordu. Her türlü bilgi insana aittir diyordu.
Felsefeyi tekrar göklerden yere indirmeye çalışıyordu anlaşılan.
Evet, böyle de denebilir. Hegel'in felsefesi öyle kapsamlı ve öyle detaylı bir felsefedir ki bunu burada tümüyle ele almamıza olanak yok. Bu yüzden en önemli birkaç noktaya değinmekle yetineceğiz. Aslında Hegel'in kendi felsefesi olup olmadığı tartışma konusudur. Hegel'in felsefesiyle kastettiğimiz şey tarihin gidişini anlamaya yönelik bir yöntemdir her şeyden önce. Bu nedenle ne zaman Hegel felsefesinden söz etsek kendimizi insanlık tarihinden söz ediyor buluruz. Hegel felsefesi bize varoluşun esas doğasını öğretmez belki ama doğru bir biçimde düşünmeyi öğretebilir.
Bu da yeterince önemli bir şey zaten.
Hegel'den önceki felsefi sistemlerde ortak olan şey insanın dünya hakkında ne bilip ne bilmeyeceğine dair tespitlerde bulunmak olmuştur. Bu Descartes, Spinoza, Hume ve Kant için de geçerlidir. Bunların her biri insan bilgisinin kaynağını araştırmışlardı. Hepsi de insanın dünya hakkındaki bilgileri üzerinde zaman dışı bir takım etmenlerin varlığını dile getirmişlerdi.
Bir filozofun görevi de bu değil mi zaten?
Hegel'e göre bu mümkün değildi. İnsan bilgisinin temelini oluşturan şeyler kuşaktan kuşağa değişim gösterirdi. Bu yüzden de mutlak doğru diye bir şey olamazdı. Sonsuz bir us olamazdı. Felsefenin ele alabileceği tek değişmez şey tarihin kendisiydi.
Ama bu nasıl olabilir? Tarihin kendisi devamlı değiştiğine göre nasıl felsefenin ele alabileceği tek değişmez şey olabilir?
Bir nehir de sürekli değişen bir şeydir. Bu onlardan söz edilmeyeceği anlamına gelmez. Ama bir nehrin vadinin neresinde daha doğru bir nehir olduğu sorulamaz.
Sorulamaz çünkü bir nehir her noktasında aynı derecede nehirdir.
Hegel'e göre tarih böyle bir nehrin akışına benzetilebilirdi. Nehrin herhangi bir noktasındaki hareketi suyun başlangıcındaki şelaleler, anaforlarca belirlenir. Ama bu hareket aynı zamanda o an, o noktada bulunan taşlar ve eğimlerce de belirlenir.
Anlıyorum sanırım.
Düşünce ya da us tarihi de böyle bir nehir gibidir. Senden önce yaşanmış insanlardan gelenek yoluyla dalga dalga sana ulaşan düşünceler ve kendi yaşadığın çağdaki yaşam koşulları senin düşünce biçimini etkiler. Bu yüzden herhangi bir düşüncenin sonsuza dek ve daima doğru olacağı söylenemez. Ancak düşünce durduğun bir noktada doğru ya da yanlış olabilir.
Bu her şeyin hem doğru hem yanlış olabileceği anlamına gelmez, değil mi?
Hayır, ama bir düşünce tarihsel bağlamına göre doğru ya da yanlış olabilir. 1990 yılında köle ticaretini savunan görüşler ileriye sürersen buna herkes gülüp geçer. Oysa köle ticareti 2500 yıl önce her yanıyla gerçek bir olaydı. O zamanlarda bunun kalkmasını isteyen bir takım ileri güçler yok değildi. Yakın zamandan bir başka örnek verecek olursak, bundan 100 yıl kadar önce büyük ormanlık arazileri yok ederek ekili alan oluşturmak o kadar da akıl dışı bir şey değildi. Ama aynı olay bize son derece akıl dışı geliyor. Bugün aynı olayı bambaşka ve çok daha iyi ölçülerle değerlendirebiliyoruz.
Anlıyorum.
Felsefi düşünce konusunda da Hegel, usun değişken bir şey, bir süreç olduğunu ileri sürüyordu. Ve doğru da bu sürecin kendisiydi. Neyin en doğru ya da en mantıklı olduğunu tarihsel süreçten başka hiçbir şey ortaya koyamazdı.
Bir örnek lütfen.
Antik çağ, orta çağ, Rönesans ya da aydınlanma çağından bir takım düşünceleri çıkarıp bunların doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Platon'un düşüncesi yanlış, Aristoteles'inki doğruydu diyemeyiz. Hume hatalıydı, Kant ve Schelling ise haklıydı diyemeyiz. Bu tarihsel olmayan yanlış bir düşünce tarzıdır.
Evet, bana da pek doğru gelmiyor.
Bir filozofu ya da herhangi bir düşünceyi tarihsel bağlamından çıkarıp değerlendirmek olmaz. Ama şimdi yeni bir noktaya geliyorum. Sürekli yeni şeylerle karşılaştığı için us ilericidir. Yani insan bilgisi sürekli değişmekte ve ilerlemektedir.
Öyleyse yine de Kant'ın felsefesi Platon'unkinden daha doğruydu diyebilir miyiz?
Evet, çünkü dünya tini Platon'dan Kant'a dek bir gelişme ve bir büyüme göstermiştir. Gayet mantıklıdır bu. Nehir benzetmesine dönecek olursak, nehre daha çok su gelmiştir. Çünkü Platon'dan Kant'a dek 2000 yıldan fazla zaman geçmiştir. Kant da kendi doğrularını nehrin kenarında sarsılmaz kayalar gibi kalmasını bekleyemez. Kant'ın düşünceleri de gelecek kuşaklarca ele alınır ve onun usu gelecek kuşakların eleştirisine maruz kalır. Zaten de böyle olmuştur.
Ama şu nehir var ya.
Evet.
O nehir nereye gidiyor?
Hegel'e göre dünya tini giderek kendi kendisi hakkında daha fazla bilgilendiği bir yola ilerliyor. Nehirler de denize yaklaştıkça büyür. Hegel'e göre tarih, dünya tininin kendi bilgisine ulaşma sürecidir. Dünya hep var ola gelmiştir. Ancak insanlığın kültürü ve insanlığın gelişmesiyle bu dünya tini kendi kendisinin daha fazla bilincinde olmaktadır.
Bundan nasıl emin olabiliyordu?
Hegel'e göre bu tahmin edip varsaydığı bir şey değil, tarihsel bir gerçekliktir. Tarihi inceleyen herkes, insanlığın giderek kendisini daha iyi tanımakta ve kendisini geliştirmekte olduğunu görebilir. Hegel'e göre tarihi incelediğimizde insanlığın daha fazla akılcılık ve özgürlük yolunda ilerlediğini görebiliriz. Arada bir tökezlemesine rağmen tarihsel gelişim daima ileriye doğru gitmektedir. Tarihin bir ereği vardır.
Yani bir ilerleme söz konusu.
Tamam. Evet, tarih bir zincirleme reaksiyonlar dizisi gibidir. Hegel bu dizide bir takım kurallar olduğunu ileriye sürer. Tarihi inceleyen biri yeni bir düşüncenin kendinden önceki düşüncelerin temelinde ortaya çıktığını görür. Ve yeni bir düşünce ortaya çıkar çıkmaz bunun karşıtı düşünce de ortaya çıkar. O zaman bu karşıt iki güç arasında bir gerilim doğar. Ancak ortaya bu iki düşünceden de bir takım yanlar alan bir üçüncü düşünce çıktığında bu gerilim yok olur. Buna diyalektik gelişme diyoruz.
Bir örnek verebilir misin?
Sokrates öncesi filozofların ana madde ve değişim konularındaki tartışmalarını hatırlıyorsundur.
Şöyle böyle.
Sonra Eleanlılar çıkıp hiçbir değişimin aslında mümkün olmadığını öne sürdüler. Duygularıyla algılasalar da her türlü değişimi reddetmek durumunda kaldılar. Eleanlılar bir iddiayı öne sürmüşlerdi. Hegel buna tez adını veriyordu.
Evet.
Ve ne zaman böyle bir tez öne sürülse bunun karşıtı bir tez de ortaya çıkıyordu. Hegel buna da antitez diyordu. Eleyalıların tezinin antitezini her şey akar diyen Herakleitos'un bu görüşü oluşturuyordu. Böyle olunca birbirinin tamamen karşıtı iki görüş arasında bir gerilim ortaya çıkmış oluyordu. Ancak sonra Empedokles çıkıp her iki görüşte de doğru ve yanlış yanlar olduğunu ortaya koyduğunda bu gerilim ortadan kalkmış oluyordu.
Şimdi daha iyi hatırlıyorum.
Eleyalılar hiçbir şeyin aslında değişmediğini söylerken haklı, duyularımıza güvenemeyeceğimizi söylerkense haksızdılar. Herakleitos ise duyularımıza güvenebileceğimizi söylerken haklı, her şeyin aktığını söylerkense haksızdı.
Çünkü yalnızca tek bir madde vardı ve değişen bu değil, bunun bileşimleriydi.
Evet, Hegel bu iki zıt görüşü birleştiren Empedokles'in tezine de olumsuzlamanın olumsuzlaması diyordu.
Oo, laflara bak.
Hegel bilginin bu üç aşamasını tez, antitez ve sentez diye de adlandırır. Örneğin Descartes'in usçuluğunu bir tez olarak ele alırsak, Hume'un empiristliğini bunun antitezi oluşturur. Bu iki karşıtlık Kant'ın sentezinde aşılır. Çünkü Kant bazı noktalarda usçulara, bazı noktalarda da empiristlere hak verir. Ayrıca haksız oldukları yanları da gösterir. Ancak tarih Kant'la son bulmaz. Bu kez de Kant'ın sentezi yeni bir üçlü düşünce dizisinin ya da triadın başlangıcı olur. Çünkü her sentez yeni bir antitez tarafından olumsuzlanır.
Tüm bunlar çok teorik.
Evet, teorik ama Hegel tarihe bir takım kalıplarla bakılmayacağını söylüyordu. Tarihin kendisine bakarak diyalektik bir gelişme gözlenebileceğini öne sürüyordu. Böylelikle usun gelişimine ya da dünya tininin tarihsel gelişmesine dair bir takım kurallar ortaya çıkarılabileceğini söylüyordu.
Anlıyorum.
Hegel'in diyalektiği yalnızca tarih için geçerli değildir. Bir şey tartıştığımızda, bir konuyu ele aldığımızda da diyalektik bir biçimde düşünürüz. Karşımızdaki görüşte eksik olan yanları bulup ortaya çıkarmaya çalışırız. Hegel bunu olumsuzlamalı düşünme diye adlandırır. Eksik yanları ararken aslında bir düşüncenin en iyi yanlarını da ortaya koymuş oluruz.
Örnek lütfen.
Sağcı bir politikacıyla solcu bir politikacı toplumsal bir sorunu çözmek üzere bir araya geldiklerinde bunların düşünceleri arasında çok geçmeden bir karşıtlık doğar. Bu ikisinin birbirinin görüşlerinin doğru, diğerinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Gerçekten de her ikisinin de doğru ve yanlış olduğu noktalar vardır. Tartışma ilerledikçe yanlış noktalar elenir ve geriye bunların görüşlerinde en doğru olan yanlar kalır.
Umarım öyle olur.
Ancak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tam da böyle bir tartışmanın ortasındayken bulabilmek her zaman pek kolay olmayabilir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna bir bakıma tarih karar verir. Doğru olan tarihe direnebilen şeydir.
Yani bir düşünce ne kadar uzun süre yaşayabilirse o kadar doğrudur.
Ya da tersi, bir düşünce ne kadar doğruysa o kadar uzun yaşar.
Şöyle küçük bir örnek verebilir misin buna?
150 yıl önce kadın hakları için mücadele eden pek çok insan vardı. Bunun karşısında olanların sayısı da epey çoktu. Bugün bu iki görüşün ileri sürdüğü kanıtlara baktığımızda kimin daha doğru kanıtlar ileri sürdüğünü anlamak pek zor değil. Ama unutmamalıyız ki biz olaylara sonradan bakıyoruz. Kadın hakları için mücadele edenlerin haklı olduğu ortaya çıkmış durumda. İnsanın kendi büyük büyük annesinin, büyük büyük babasının bu konudaki görüşlerini düşününce utanası geliyor.
Bence de. Peki Hegel ne diyordu?
Kadın hakları konusunda mı?
Bundan bahsediyoruz ya.
Bu konuda Hegel'den bir alıntı duymak ister misin?
Memnuniyetle.
Erkekle kadın arasında hayvanla bitki arasındaki gibi bir fark vardır, diyor Hegel. Hayvan erkeğe, bitki de kadına karşılık gelir. Çünkü kadınlar belirlenmemiş bir duygunun bütünlüğüne dayanan sakin bir gelişme gösterirler. Kadınlar hükümete gelseler devlet tehlikeye düşer. Çünkü onlar kararlarını evrensel doğrularla değil, rastgele eğilimler ve görüşlere dayanarak verirler. Kadınlar da her nasılsa eğitilebilir. Ancak onlar bilgiyi kendilerinden önce edinilmiş bilgiyi devralarak değil, hayatı yaşayarak edinirler. Erkekse konumunu pek çok düşünceyle mücadele ederek büyük teknik sıkıntılardan geçerek edinir.
Sağ ol, başka alıntı duymasam da olur.
Ama bu alıntı doğrunun zamanla nasıl değişebileceğinin çok güzel bir örneğidir. Bu örnek Hegel'in de ne de olsa kendi çağının insanı olduğunu gösteriyor. Biz de öyleyiz. Bizim de tabii ki doğru olan bir takım görüşlerimizi tarih yanlış bulabilir.
Bir örnek verebilir misin?
Hayır, veremem.
Neden?
Çünkü o zaman çoktan değişmekte olan bir şeye ışık tutmuş olurum ki bunu zaten pek çok insan söylüyor olur. Örneğin doğanın kirlenmesine yol açtığı için araba kullanmak yanlıştır desem halen pek çok kişinin söylediği bir şeyi söylemiş olurum. Dolayısıyla bu iyi bir örnek olmaz. Şu an bizim doğru bulduğumuz bir takım şeylerin böyle olmayacağını ancak tarih gösterebilir.
Anlıyorum.
Bu arada bir şey daha belirlemek yerinde olur. Hegel döneminde kadınların erkeklerden daha değersiz varlıklar olduğunu ileri sürenler sayesindedir ki kadın eşitliği hareketi bu dönemde büyük bir ivme kazanmıştır.
Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
Bu kişiler bir tez öne sürmüş oluyorlardı. Bunu yapmalarının sebebi kadınların haklarını savunmak için ayaklanmaya başlamaları olmuştu. Herkesin savunduğu bir görüşü tekrarlamakta bir yarar yoktur. Onlar da kadın haklarına karşı o zamana dek olmadığı kadar fazla seslerini yükselttikçe antitez de o kadar güçlenmiş oldu.
Hı hı, anlıyorum sanırım.
Enerjik bir muhalefet kadar iyi bir şey yoktur. Muhalefet ne kadar güçlüyse karşılaştığı tepki de o kadar güçlü olur. Yangına körükle gitmek diye bir söz vardır.
Ben de yangınıma körükle gidilmiş gibi hissediyorum şu an kendimi.
Salt mantıksal ya da felsefi olarak da iki kavram arasında diyalektik bir gerilim oluşur.
Örnek lütfen.
Varlık kavramı üzerinde düşünecek olursam, yokluk kavramı üzerinde düşünmem gerektiği de doğar. İnsanın var olmasını, bir gün gelip var olunmayacağını düşünmeden anlamak mümkün olmaz. Varlıkla yokluk arasındaki gerilim, oluş kavramında ortadan kalkar. Çünkü oluş bir anlamda hem olmayı hem de olmamayı içerir.
Aha, anlıyorum.
Hegel'in mantığı dinamik bir mantıktır. Gerçeklik karşıtlıkları içerdiği için gerçekliğin tanımının da karşıtlıklar içermesi beklenir. Bir örnek verelim. Danimarkalı atom fizikçisi Niels Bohr'un kapısında bir at nalı asılı olduğu anlatılır.
At nalı uğur getirir.
Ancak bu bir boş inandan ibarettir ve Niels Bohr boş inanlara inanacak en son kişilerden biridir. Bir arkadaşı bir gün onu ziyarete geldiğinde bu konuya değinir. Böyle şeylere inanmıyorsun ya der arkadaşı.
Hayır diye cevap verir Niels Bohr. Ama duydum ki işe yaradığı oluyormuş.
Pes doğrusu. Ama bu oldukça diyalektik ya da kendi karşıtını barındıran bir yanıttır. Norveçli yazar Vinje gibi farklı görüşleriyle tanınan Niels Bohr bir yerde şöyle der. İki tür doğru vardır. Tersinin yanlış olduğu gün gibi ortada olan yüzeysel doğrular ve tersi de doğru olan daha derin doğrular.
Nasıl bir doğru olabilir bu ikinci tür doğru?
Sana hayat kısadır desem,
ben de buna katılırım.
Ama sonra bir başka bağlamda kollarımı iki yana açıp hayat çok uzundur desem,
buna da katılabilirim. Çünkü bu da doğrudur bir anlamda.
Son olarak sana diyalektik bir gerilimin nasıl ani bir harekete yol açıp ani bir değişime neden olabileceğine bir örnek vermek istiyorum.
Ver hadi.
Annesine devamlı, evet anneciğim, peki anneciğim, sen nasıl istersen anneciğim, hemen yaparım anneciğim diyen bir kız düşün.
Ay, düşüncesi bile tüylerimi ürpertiyor.
Bir süre sonra annesi kızının bu kadar uysal oluşuna sinirlenmeye başlayabilir. Sonunda hiddetle bu kadar uysal olmasana yahu diye patlar. Kızı da buna olur anneciğim diye yanıt verir.
İyi bir kötüye hak eder bu kız bana göre.
Ya değil mi? Kız bunun yerine hayır uysal olacağım işte dese ne yapardın?
Bu da tuhaf bir yanıt olurdu. Belki yine köte katardım.
Bir başka deyişle durum kilitlenmiş olurdu. Diyalektik gerilim öyle yükselmiş olurdu ki bunu ani bir değişimin izlemesi gerekirdi.
Kötek gibi mi?
Hegel'in felsefesinde son bir noktaya değinmeliyim.
Dinliyorum.
Romantiklerin bireyci olduklarından söz ettiğimizi hatırlıyorsundur.
O gizemli yol içimize açılan yoldur.
Hı hı. Bu bireycilik, antitezi ya da olumsuzluğuyla Hegel'in felsefesinde karşılaştı. Hegel, bireysel güçlere karşı nesnel güçlerin öneminin altını çizdi. Bu nesnel güçler aile ve devletti. Hegel'in bireye şüpheyle baktığını da söyleyebiliriz. Ona göre birey topluluğun organik bir parçasıydı. Us ya da dünya tini, öncelikle toplumdaki bireyler arasındaki alışverişte ortaya çıkan bir şeydi.
Nasıl yani?
Us her şeyden önce dilde kendini gösterir ve dil doğduğumuzda karşımızda bulduğumuz şeydir. Bay Hansen olmasa da Norveççe dili var olur ama Norveççe dili olmadan Bay Hansen var olamaz. Yani dili oluşturan birey değil, bireyi oluşturan dildir.
Evet, böyle de denilebilir.
İnsan doğunca nasıl bir dille karşılaşıyorsa aynı şekilde belli bir tarihsel koşullar yumağıyla da karşılaşır. Ve hiç kimse bu koşullar karşısında özgür değildir. Devlet içinde yerini bulmayan insan tarih dışı bir insandır. Bu düşünce Atina'nın büyük filozofları arasında da yaygındı hatırlıyorsan. Devlet vatandaşsız düşünülemeyeceği gibi vatandaş da devletsiz düşünülemezdi.
Anlıyorum.
Hegel'e göre devlet tek bir vatandaştan daha fazla bir şeydi. Vatandaşların toplamından da öte bir şeydi. Hegel'e göre insan kendini toplumdan çekip çıkaramazdı. Bu yüzden içinde yaşadığı toplumdan uzaklaşıp kendini bulacağını söyleyen insan komik duruma düşerdi.
Aynı kanıtı olup olmadığından emin değilim ama öyle olsun.
Hegel'e göre kendini bulan insan değil, dünya tinidir.
Dünya tini mi kendini bulur?
Hegel, dünya tininin kendine 3 adımda döndüğünü söyler. Yani dünya tini kendini 3 aşamada tanır.
Ve bu aşamalar?
Birinci aşamada dünya tini bireyde kendini tanır. Hegel buna öznel us der. Dünya tini daha yüksek bir bilinç düzeyine aile, toplum ve devlette oluşur. Hegel bunu nesnel us diye adlandırır. Çünkü bu insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan bir bilinç düzeyidir. Ve üçüncü aşamada da
çok heyecanlıyım.
Dünya tini sonunda kendi kendisinin en yüksek bilincine mutlak usa ulaşır. Ve bu mutlak us sanat, din ve felsefedir. Bunların içinde en yüksek bilinç düzeyi felsefedir. Çünkü felsefe dünya tininin kendisinin tarihteki gelişimi üzerine kafa yorar. Yani dünya tini öncelikle felsefede kendi kendisiyle karşılaşır. Felsefe dünya tininin aynasıdır da denilebilir.
Öyle gizemli ki bu söylediklerin. Üzerinde biraz düşünmem gerekiyor. Ama en son söylediğini sevdim.
Felsefe dünya tininin aynasıdır demiştim.
Ah, bu çok güzel bir laf. Sence bunun bizim pirinç kaplamalı aynayla bir ilişkisi var mı?
Madem ki sordun, evet.
E nasıl peki?
Sürekli gündeme geldiği için bu pirinç kaplamalı aynada bir şey olmalı.
Peki ne bu sence?
Benim bu konuda bir fikrim yok ama devamlı gündeme geldiğine göre Hilde ile babası için özel bir anlamı olmalı diye tahmin ediyorum. Bu anlamın ne olduğunu ancak Hilde söyleyebilir.
Romantik ironi mi bu yaptın?
Yersiz bir soru bu Sophie.
Nedenmiş?
Romantik ironi yapacak olan bizler değiliz. Biz bu tür bir ironinin savunmasız kurbanları oluruz olsak olsak. Bir çocuk kağıda bir şeyler çizdiğinde kağıda sormaz insan çizminin ne anlama geldiğini.
Beni korkutuyorsun.
Kierkegaard. İflasın eşiğinde bir Avrupa. Hilde saatine baktı. Saat 4'ü çeyrek geçiyordu. Dosyayı masanın üzerine bırakıp koşarak mutfağa indi. Annesinin sabrını taşırmak istemiyorsa bir an önce yiyecek bir şeyler hazırlamalıydı. Odasından çıkarken pirinç kaplamalı aynaya bir göz atmayı ihmal etmemişti. Çaydanlığı ateşe koyup hızla sandviç hazırlamaya girişti. Gününü gösterecekti tabii babasına. Kendisini gitgide daha çok Sophie ve Alberto'nun saflarında hissediyordu. Babasına oynayacağı oyun Kopenhag'da başlayacaktı. Kısa bir süre sonra elinde tepsiyle kayıkhanedeydi. İşte öğle yemeğimiz hazır dedi. Annesinin elinde zımpara kağıdına sarılı bir tuğla vardı. Önüne düşen saçlarını arkaya attı. Zımpara kağıdının tozları saçlarına da bulaşmıştı birazcık. Akşam yemeğimiz desek daha doğru olur. İskeleye oturup yemek yemeye koyuldular. Bir süre sonra Hilde,
''Babam ne zaman geliyor?'' diye sordu.
''Cumartesi günü geliyor ya, unuttun mu?''
''Tamam ama ne zaman? Kopenhag'da aktarma yapacak demiştin değil mi?''
''Evet.'' Annesi ciğer ezmeli ve salatalık turşulu sandviçinden bir lokma ısırdı.
''Kopenhag'a saat 5 sıralarında geliyor. Buradan Christiansand'a uçağı 8'i çeyrek geçe kalkıyor. 9.30'a doğru da Kijevik'e varmış olur herhalde.'' Öyleyse Christiansand havaalanını Kastrup'ta birkaç saat geçirmesi gerekecek.
Neden sordun?
Hiç, yalnızca merak ettim. Yemeklerini yemeye devam ettiler. Hilde kısa bir sürenin geçmesini bekledikten sonra. Anna ile Ole'den haber var mı? Diye sordu.
Ara sıra telefon ediyorlar. Temmuz'da bir zaman tatile gelecekler.
Daha önce değil yani öyle mi?
Hayır, zannetmiyorum.
Öyleyse bu hafta hala Kopenhag'dalar demek.
Nedir bu sorular Hilde?
Ah hiç. Laf olsun beni gelsin diye konuşuyorum işte.
İyi de iki kez Kopenhag'dan söz ettin.
Aa, sahi mi?
Babanın Kopenhag'da aktarma yapacağını söylemiştik. O halde Anna ile Ole oradan aklıma gelmiş olmalı. Yemeklerini bitirir bitirmez Hilde tabakları ve çatal bıçağı tepsiye toplayıp "Okumaya devam etmem gerek anne," dedi. "Eh, hadi bakalım." Bu sözlerde hafif bir hayal kırıklığı mı gizliydi? Daha önce babası gelmeden motoru beraberce tamir edeceklerini konuşmuşlardı çünkü. Babama kitabı o gelmeden bitireceğime dair söz vermiş gibiyim bir bakıma. Bak işte buna kızdım. Evden uzakta olduğu yetmiyormuş gibi bir de kalkmış bizi oradan idare etmeye kalkıyor. "Ah, onun daha neleri idare ettiğini bir bilsen," dedi Hilde esrarengiz bir tavırla. Üstelik bundan müthiş zevk de alıyor. Sonra odasına çıktı ve okumaya başladı. Sophie bir anda kapının çalındığını duydu. Bunun üzerine Alberto sert bir bakışla, "Kimsenin konuşmamızı bölmesine izin vermemeliyiz," dedi. Kapı daha hızlı çalınmaya başladı. Alberto, "Hegel'in felsefesine son derece kızan Danimarkalı bir filozoftan söz edeceğim şimdi," dedi. Kapı yerinden sarsılacak kadar hızla çalınmaya başlanmıştı. Bu da binbaşının bizi Tonga'ya düşürüp düşüremeyeceğini anlamak için gönderdiği uydurma şahıslardan biri elbette, diye devam etti Alberto. Bu numaralarla hiçbir şey kaybettiği yok aslında.
Ama kapıyı açmazsak evi başımıza yıkar ve bununla da hiçbir şey kaybetmez.
Haklısın galiba. Açalım bakalım.
Kapıya gittiler. Kapının çalınışından Sophie karşısında güçlü kuvvetli birini bulacağını sanıyordu. Oysa kapıda duran uzun sarı saçlı, çiçekli bir elbise giymiş küçük bir kızdı. Elinde de iki küçük şişe tutuyordu. Şişelerden biri kırmızı, diğeri ise maviydi. "Buyurun," dedi Sophie. "Siz kimsiniz?" Kız reverans yaparak, "Benim adım Alice," dedi.
"Tahmin ettiğim gibi," dedi Albert. "Alice harikalar diyarında."
Peki ama burayı nereden bulmuş olabilir?"
Bu soruya Alice'in kendisi karşılık verdi.
"Harikalar diyarı tam anlamıyla sınırsız bir ülkedir. Yani harikalar diyarı her yerdedir. Tıpkı Birleşmiş Milletler gibi. Bu yüzden ülkemizin Birleşmiş Milletler'in şeref üyesi olması gerekir aslında. Ayrıca her komisyonda da bir elçimiz olmalı. Ne de olsa Birleşmiş Milletler'de insanların hayallerinin bir ürünü."
Alberto, "Ah, bu binbaşı," diye homurdanırken Sophie,
"Peki burada ne işin var?" diye sordu.
Sophie'ye bu felsefe şişelerini vermeye geldim. Şişeleri Sophie'ye uzattı. Aslında beyaz camdan yapılmış olan bu küçük şişelerden birinin içinde kırmızı, diğerinin içinde ise mavi bir sıvı olduğu için göze renkli görünüyorlardı. Kırmızı şişenin üzerinde "Beni iç," mavi şişenin üzerinde "Beni de iç" yazılıydı. Aynı anda kulübenin yanında koşar adım yürüyen beyaz bir tavşan belirdi. İki ayağının üzerinde yürüyen tavşan yelek ve ceket de giyinmişti üstelik. Cebinden köstekli saatini çıkarmış, "Geç kaldım, geç kaldım," diye söyleniyordu. Bir yandan da son hızla yürüyordu. Alice tavşanın ardından koşmaya koyulmadan önce yine bir reverans yaparak, "Gitmek zorundayız ne yazık ki," dedi. Sophie Alice'in ardından, "Diana ile kraliçeye benden çok selam söyle," diye seslendi. Alice gözden kaybolduktan sonra Alberto ile Sophie merdivenlerde oturup şişeleri incelediler bir süre.
"Beni iç ve beni de iç," diye okudu Sophie.
"İçsen mi acaba?
Ya zehirliyse?"
Alberto omuzunu silkti. "Bu binbaşıdan gelen bir şey. Binbaşıdan gelen her şey gerçekte değil. Yalnızca akılda var olan şeyler olduğuna göre bu da aslında var olmayan bir su." Sophie kırmızı şişenin tıpasını açıp dikkatle ağzına götürdü. Biraz tatlı, tuhaf bir suydu bu. Ama bundan da önemlisi suyu içer içmez etrafında tuhaf şeyler olmaya başladı. Göl, orman ve kulübe birbirine karışmaya başlamıştı sanki. Çok geçmeden her şey sanki tek bir kişi haline gelmiş. Bu kişi de Sophie'nin ta kendisi olmuştu. Alberto'ya bir baktı ama sanki o da Sophie'nin ruhunun bir parçası olmuştu.
"Çok garip," diye söylendi Sophie. "Her şey eskisi gibi ama sanki her şeyin birbiriyle bir ilişkisi var. Her şey tek bir düşüncenin parçası."
Alberto başını salladı ama sanki başını sallayan Sophie'nin kendisiydi. "Bu tüm tanrıcılık veya bir başka deyişle teklik felsefesi," dedi Alberto. "Bu romantiklerin evrensel ruhu. Romantikler her şeyi bir büyük benim parçası olarak algılıyorlardı. Hegel de öyle. O da tek başına bireye eleştirel bakıyor, her şeyi tek bir evrensel aklın dile gelişi olarak görüyordu."
"Öbür şişedeki suyu da içeyim mi?"
"Şişesinde yazdığına göre içmen gerek." Sophie mavi şişenin de tıpasını açtı ve sudan kocaman bir yudum aldı. Bunun tadı diğerine göre daha ekşiydi. Ama bunu içince etrafındaki şeyler hızla değişmeye başladı. Bir iki saniye içerisinde kırmızı suyun etkisi yok oldu. Şeyler yeniden eski hallerini aldılar. Alberto yine Alberto, ormandaki ağaçlarda yine kendileri, gölde yine kendisi olmuştu. Ama bu durum yalnızca bir saniye sürdü. Çok geçmeden şeyler birbirinden ayrılmaya başladı. Orman ormanlığını kaybetmişti. Her bir ağaç kendi başına bir dünya gibi yükseliyordu ortada. Her bir dal hakkında binlerce öykü yazılacak bir masaldı sanki. Küçük göl sonsuz bir okyanusa dönüşmüş gibiydi. Büyüklük ya da derinlik bakımından değil de içerdiği binlerce ayrıntı, oya gibi işlenmiş çırpıntıları bakımından. Sophie bu gölü en ince ayrıntısına kadar anlayabilmek için bir ömrün bile yetmeyeceğini, insanın bu eşsiz sırrı hiçbir zaman tümüyle kavrayamayacağını anladı. Gözü bir ağacın tepesine inişti. Üç küçük serçe ağacın tepesinde oynaşıyorlardı. Sophie kırmızı şişedeki suyu içtiği sırada kuşların burada olduğunu farkındaydı bir bakıma ama o zaman onları tam olarak görememişti. Kırmızı su şeylerin arasındaki tüm zıtlıkları ve farklılıkları yok etmişti. Üzerinde durdukları büyük taştan inip çimene eğildi. O an karşısına yepyeni bir dünya çıktı. Hani insan deniz dibine ilk kez dalıp gözlerini denizin altında ilk kez açtığı zaman karşısına çıkan o yeni dünya gibi. Çimenlerin arasındaki ince otlarla yaprakların arasında yaşayan binlerce ayrıntı vardı. Bir yosun parçasının üzerinde kararlı ve dikkatli adımlarla ilerleyen bir örümceği, bir otun üzerinde bir aşağı bir yukarı yürüyen bir ot bitini ve el birliğiyle çalışan koca bir karınca ordusunu seyretti. Koca bir ordu olsalar da her bir karıncanın ayak atış biçimi diğerinkinden başkaydı. Başını kaldırıp Alberto'ya baktığında ise onun yerini almış bambaşka biriydi gördü. Bu kişi sanki başka bir gezegenden gelmiş veya bir masal kitabından fırlamıştı. Öte yandan kendisini de bambaşka ve hiç benzeri olmayan bir kişi olarak görmeye başlamıştı. O Sophia Mutsen'di ve ondan başka bir Sophia Mutsen yoktu. "Neler görüyorsun?" diye sordu Alberto. "Seni çok acayip biri gibi görüyorum."
"Değil mi?"
"Bir başkası olmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağımı sanırdım. İnsanlar birbirinden öyle farklılar ki."
"Ya ormanı nasıl görüyorsun?"
"Orman bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Binlerce masaldan oluşan bir evren sanki."
"Tahmin etmiştim. Mavi şişe bireycilik. Bunun içine Sören Kierkegaard'ın romantizmin teklik felsefesinin eleştirisi girmekte örneğin. Bu şişe aynı zamanda Kierkegaard'la aynı dönemde yaşayan bir başka Danimarkalıyı. Meşhur masal yazarı H.J. Andersen'i de temsil ediyor. Andersen doğadaki sayısız ayrıntıyı görebilen bir bakışa sahipti. Ondan 100 yıl kadar önce yaşamış Alman filozof Leibniz de öyleydi. Sören Kierkegaard'ın Hegel'i eleştirişi gibi o da Spinoza'nın teklik felsefesini eleştirmişti.
"Söylediklerini işitiyorum ama sesin öyle komik ki içimden gülmek geliyor."
"Anlıyorum. Kırmızı şişeden bir yudum daha al. Sonra da şu merdivenlere oturup Kierkegaard'dan bahsedelim."
Sophie merdivenlere Alberto'nun yanına oturdu. Kırmızı şişeden bir yudum almasıyla şeyler yeniden bir araya gelmeye başladılar. Ama biraz fazla içmiş olmalıydı ki bu sefer yine şeylerin arasındaki farklar ortadan kaybolmaya, her şey aynı gibi olmaya başladı. Bu yüzden tekrar mavi şişeden çok küçük bir yudum almak zorunda kaldı. Sonunda her şey Alice'in elinde iki küçük şişeyle ortaya çıkmasından önceki haline geldi.
"Peki ama hangisi doğru?" diye sordu Sophie. "Gerçeği olduğu gibi yansıtan kırmızı mı yoksa mavi şişe mi?"
"Her ikisi de Sophie. Romantiklerin yanıldığını söyleyemeyiz çünkü gerçekten tek bir gerçeklik var. Ama biraz tek yanlı olduklarını söyleyebiliriz belki."
"Ya mavi şişe?"
"Kierkegaard'ın bu şişeden fazlasıyla içmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bireye verdiği önemden anlamak mümkün. Ona göre bizler yalnızca çağımızın insanı olmakla kalmayıp dünyaya yalnızca bir kez gelen özgür bireylerdik.
Oysa Hegel işin bu yanıyla pek ilgilenmiyordu değil mi?"
"Hayır. Hegel için tarihin büyük çizgileriydi önemli olan. Kierkegaard da tam buna karşı çıkıyordu. Kierkegaard'a göre romantiklerin teklik felsefesi de Hegel'in tarihçiliği de
bireylerin kendi hayatlarına karşı sorumluluk duymaları gerektiğini göz ardı eden felsefelerdi. Bu yüzden Kierkegaard, Hegel ve romantikleri aynı kefeye koyuyordu.
Anlıyorum.
Sören Kierkegaard 1813 yılında doğdu ve babasının sert disiplini altında büyüdü. Dindar ve melankolik yanını babasından aldı.
Yazık olmuş.
Tam da bu melankolik yanı yüzünden nişanını bozmak durumunda hissetti kendini. Kopenhag burjuvazisi bu olaya pek sıcak bakmadı ve onu dışına itti. Zamanla o da buna yanıt vermeyi öğrendi. Ve Ibsen'in halk düşmanı dediği türden birisi haline geldi.
Tüm bunlar bir nişan bozmak yüzünden mi oldu?
Hayır, yalnızca bu yüzden değil. Özellikle yaşamının son yıllarına doğru toplumu acımasızca eleştiriyordu. Tüm Avrupa iflasın eşiğinde diyordu. Güçlü istekler ve azmin olmadığı bir toplumda yaşıyor olmaktan şikayetçiydi. Kilisenin mülayimliğini de eleştiriyordu. Pazar günü Hristiyanlığı konusunda kiliseyi eleştiri yağmuruna tutuyordu. Günümüzde de kiliseye üye olma merasimi Hristiyanlığından söz etmek mümkün. Birçokları bu merasimi yalnızca alacakları hediyeleri düşündükleri için yapıyorlar. Evet, konuyu anladığım belli oluyor. Kierkegaard'a göre Hristiyanlık öyle güçlü ve öyle akıl dışı bir şeydi ki insan ya dindar olmak ya da olmamak durumundaydı. Birazcık ya da bir dereceye kadar Hristiyan olmak diye bir şey söz konusu olamazdı. İsa Paskalya'da ya gökyüzüne yükselmiş ya da yükselmemişti. Ve eğer gerçekten öldükten sonra dirilmişse ve gerçekten bizim günahlarımız uğruna ölmüşse, bu öylesine önemli bir şeydi ki tüm yaşamımızı belirlemesi gerekirdi.
Anlıyorum.
Ancak Kierkegaard, hem kilisenin hem de insanların bu tip dinsel konulara akılcı bir takım yorumlarla yaklaştıklarını görüyordu. Oysa Kierkegaard'a göre din ile akıl ateşle su gibiydi. Hristiyanlığın doğru olduğuna inanmak yeterli değildi. Gerçek Hristiyanlık İsa'nın yolundan gitmekti.
Bunların Hegel'le ne ilişkisi var?
Haklısın. Yok. Konuya yanlış taraftan girdik galiba.
Öyleyse arabayı geri vitese takalım ve konuya doğru taraftan girelim.
Henüz 17 yaşındayken teoloji okumaya başlayan Kierkegaard giderek daha çok felsefi konularla ilgilenmeye başladı. 27 yaşındayken ironi kavramı hakkında adlı teziyle master derecesi aldı. Kierkegaard tezinde romantik ironi ve romantiklerin yanılsamayla diledikleri gibi oynayışını eleştirir. İroninin bu türüne karşı Sokratesçi ironiyi savunur. Sokrates de yöntem olarak ironiyi kullanıyor ama bunu yaparken en ciddi konulara bir aydınlık getirmeyi planlıyordu. Romantiklerin tersine Sokrates, Kierkegaard için varoluşçu bir düşünürdü. Bu deyimle tüm varlığını felsefi düşüncelerine katan bir düşünürü kastediyordu.
Sonra?
1841'de nişanını bozduktan sonra Berlin'e giden Kierkegaard, burada Schilling'in verdiği dersleri izledi.
Hegel'le de tanıştı mı?
Hayır, Hegel bundan 10 yıl önce ölmüştü. Ama Berlin'de ve Avrupa'nın pek çok yerinde geçerli olan hala Hegel'in felsefesiydi. Hegel'in yöntemi her türlü soruya genel bir yanıt bulmada kullanılıyordu. Kierkegaard ise Hegelci felsefenin ele aldığı tüm bu nesnel doğruların tek bir bireyin varoluşunda hiçbir önemi olmadığını vurguluyordu.
Ne tür doğrular önemliydi ona göre?
Kierkegaard'a göre büyük harf D ile yazılan doğrulardan çok İnsanların yaşamları için önemli olan doğrulara ulaşmak da önemli olan. Benim için doğru olanı bulmaktı. Kierkegaard böylece bireyi ya da tek olan insanı sistemin karşısına koymuş oluyordu. Ona göre Hegel kendisinin de bir insan olduğunu unutmuştu. Kierkegaard Hegelci profesör tipi üzerine şunları yazıyordu. Kafasında binlerce kurguyla Sayın Bay Profesör yaşamın tüm sırlarını ifşa eder. Ama bu arada kendi adını unutmuştur. Bir paragrafın olağanüstü 3/8'i değil, insan. Evet, yalnızca bir insan olduğunu unutmuştur.
Peki Kierkegaard'a göre kimdir insan?
Bunu bir çırpıda genel olarak yanıtlamak mümkün değil. Zaten insan doğasının ya da insan denen varlığın genel bir tanımı son derece gereksiz bir şeydi Kierkegaard'a göre. Önemli olan tek bir insanın varoluşuydu. Ve insan varoluşunu bir masanın ardında gerçekleştiremez. Eyleme geçtiğimizde ve özellikle bir seçim yaptığımızda varoluşumuzla ilişkiye gireriz. Kierkegaard'ın burada ne demek istediğini Buda hakkında anlatılan bir öyküyle açıklayabiliriz.
Buda hakkında mı?
Evet, çünkü Buda'nın felsefesi de çıkış noktası olarak insanın varoluşunu alır. Bir gün bir rahip Buda'dan kendisine dünyanın ve insanın ne olduğunu en açık biçimiyle anlatmasını ister. Buda da zehirli bir okla yaralanan bir adamı örnek gösterir. Yaralanan adam salt kuramsal bir yaklaşımla okun ne tür bir maddeden yapıldığını, üzerindeki zehirin ne tür bir zehir olduğunu ve okun kaç derecelik bir açı yaparak kendisine saplandığını mı sorar?
Öncelikle birinin kendisine yardım edip oku çıkarmasını ister herhalde.
Tabii ya. Onun için varoluşsal önemli bir konudur bu. Buda gibi Kierkegaard da dünya üzerinde çok kısa bir süre için var olduğunu duyumsuyordu. Bu kısa ömrü de bir yazı masasının arkasında geçirip dünya tininin doğası hakkında fikir yürüterek geçirecek değildi ya.
Anlıyorum.